Ayrım 16 Sağırdere Kemal Tahir Sayfa 227 Mustafa karnını doyurunca yiyecek torbasını duvardaki çivilerden birine astı. Geri çekilip biraz düşündü. Kapıyı örttü. O da yarı karanlık olmuştu. Ayaklarının ucuna basarak Vahit'in erzak torbasını indirdi. Bulgurdan, fasulyeden, nohuttan birer avuç aldı. Bunları kendi torbasına koyarken kurnaz kurnaz gülümsüyordu. Sonra öteki torbalarda olanlardan da biraz aşırdı. Onlar çalıştıklarından, biz odayı bekliyoruz, bekçilik hakkı bu, günah sayılmaz. Topal İsmail'in alayı için hep böyle söylediğini hatırladı. Torbası belli olacak kadar kabardığından artık çiviye asmadı. Yorgana sararak duvara dayadı. Ellerini birbirine vurup tozları silkeledi. Zıpkasına hızlı hızlı sildi, burnunu çekti. Artık bu odada durmayı canı istemiyordu. Dışarı çıkıp kapıyı çengelledi. Avluda hanın hizmetkarı çamaşır yıkamaya başlamıştı. Kısa boylu, bacakları çarpık, sıska bir adamdı. Sanki hiçbir zaman yüzünü tıraş ettirmiyor ama sakalı, bıyığı da sanki olduğu kadardan ziyade uzamıyordu. Önlüğü de hep kirliydi. Mustafa yaklaşınca başını kaldırdı.
''Gezmeye mi gidiyorsun yavrum?''
''Evet, biraz dolaşalım.'' dedik.
''Anahtarın yerini bilir misin?''
''Anahtar istemez.'' Bilmem demek ona zor gelmişti. ''Çok uzağa gitmeyeceğim.''
''Olsun, kapını kilitle. Kapıyı kilitlemezseniz sonra aman bizi soymuşlar diye bağırırsınız.''
Kollarındaki sabunlu suları sızdırıp Mustafa'nın önüne düştü. Gövdesini taşıyamadığından bunun bacakları böyle bükülmüş besbelli. Mustafa elini ağzına kapatarak güldü. Herif kapıyı kilitleyip anahtarı uzattı.
''Buyur, yanına al.''
''İstemez, belki arkadaşlardan biri gelir.''
''Doğru, hadi götür yerine az. Numarasını belledin mi? 4 numara. Yanlış olmasın.''
Mustafa'nın yüzüne bakmasından meseleyi anladı.
''Ulan senin okuman yok mu sakın?''
Mustafa yere bakarak susunca anahtarı çekip aldı. Dış kapının sağ tarafında küçük camekanlı olanın karşısında duvara bir kara tahta asılmış, buna sıra sıra çiviler mıhlanmıştı. Han hizmetkarı parmağını çivilerden birine değdirdi.
''Bak, sizin anahtarın yeri şura, unutma. 4 numaralı oda, işte gördün mü?''
''Gördüm.''
''Dönüşte alırsın.''
''Alırız ya, alırız güzelce.'' Mustafa sokağa çıkarken sağdaki dördüncü çivi dördüncü diye söyleniyordu. Han yokuşun altındaydı. Taş ocağına aşağıdan mahalle aralarından arsalardan geçerek gittikleri için yukarıya hiç çıkmamıştı. Ellerini beline koyarak ne yapacağını bir zaman düşündü. Taş ocağından yana gitmemek için yokuşa vurdu. Dört köşe taşlarla döşeli büyük bir caddeye çıktı. Burada karşılıklı büyük güzel dükkanlar, yüksek yapılar vardı. Arka arkaya 3 tane taksi geçti. Dipnot, kamyondan başka bütün otomobillere taksi diyorlar. Mustafa dönüşte hanı bulabilmek için nişan koyacak bir yer aradı. Yokuşun başında sol köşede küçük bir kulübe gördü. Önünde beli tabancalı bir adam duruyordu. Başına parlak bir tas geçirmiş, beline asker palaskası dolayıp ayağına çizme giymişti. Ceketinin düğmeleri güneşte altın gibi parlıyordu. Mustafa trencilerin düğmelerini hatırlayarak dünyada bu kadar çok parlak düğmeli adam olmasına şaştı. Sağ kaldırımı bırakmamak kararıyla elleri arkasında ayaklarını sürükleyerek çekingen çekingen yürümeye başladı. Ağır gidiyor, dükkan camekanlarına hiçbir şeyi iyice seçemeden bakıyordu. Camlara ömründe görmediği hiçbir işe yaramaz ufak tefek koymuşlardı.
''Hepsine bakayım desen ömrün yetmez.''
Bir şapkacı dükkanının önünde durdu. Burada şapkalar, silindirler vardı. Dipnot, şapka, kasket, silindir, bunların hepsine fötür diyorlar. İnce hasırdan da silindir örmüşlerdi. Çankırı istasyonunda gördüğü İstanbul karısının başındaki tüylü şapkadan da birkaç tane vardı.
''Demek karı bizim oralara gelmeden Ankara'ya uğramış, şapka almış kafasına.''
Yürüyeceği sırada camekanın içindeki kocaman aynada kendisini gördü. Ellerini arkasından çözüp iki yanına bıraktı. Yüzü hem kara hem küçüktü. Kaşları kalın, birbirine bitişik. Bıyıkları daha çıkmamıştı. Omuzları geniş, göğsü kabarık olduğundan kafası ceviz kadar görünüyordu. Boyunun kısalığına göre kolları uzundu. Murat ağasının ceviz kafalı diye takılması haksız değildi.
''Şuna bak, doğru bir laf, ceviz kafa.''
Taş ocağı sahibi Ali Bey kafamızın ufaklığından mı, boyumuzun kısalığından mı bizi küçük saydı? Ellerini kuşağının üzerine kavuşturdu. Elleri de büyüktü, adam eli gibi. Oysa köyde rençberlik yapmamıştı. Kısacası Mustafa kendisinden hiçbir şey anlayamadı. Yalanı yok, adama benzemiyordu. Yere tükürdü. Bitişikteki dükkanda av çifteleri, tabancalar, kutularda tabanca mermileri, kemik saplı bıçaklar, düdükler, elektrik lambaları satılıyordu. Kısa namlulu bir kırma çifte hoşuna gitti. Sırtlamalı, yallah hava, iyi tavşan vurulur diye hafif bir ıslık öttürdü. Rastladığı sokak ağızlarını sayarak yürüyordu ki birdenbire durup korkuyla başını kıstı. Nişan koyduğu kulübe karşısına çıkıvermişti. Ağzını açarak sert sert soluklandı. Kulübe, o kulübe, önündeki tabancalı adam, o adam, beyaz ceketli, bıyığını dipten kazıtmış herif. İşin berbatı, kulübe yolun karşısına atlamıştı, nasılsa. Ulan çiftelere daldık geri döndük desem, yolu bu yana geçmedik. Aman eyvah, yittin Mustafa, hemen arkasına baktı. 100-150 adım geride buna benzer kulübeyle buna benzer tabancalı adam. Hemen geri döndü. Hanın önündeki yokuşun sağında bembeyaz bir duvar olduğuna, ortasına bir karı resmi yapıştırıldığına dikkat etmişti. Kulübenin yanına gelince yokuşun altında hanın üstü yuvarlak kapısını görür görmez tanıdı. Yüksek sesle söylendi. Hay ahmak, hay ahmak, yitersen kim arar seni? Başını alıp nereye gitmektesin? Yokuşu ter içinde inip hana giriverdi. Çarpık bacaklı herif yıkadığı gömleği avluda gerili tele asmış tırnaklarını kesiyordu. Başını kaldırdı. Geldin mi yavrum? Hani gezecektin? Gezdim, yeter. Mustafa ağzı korkudan kuruduğu için zorla yutkundu. Bugünlük bu kadar. Koca Ankara'yı bir günde dolaşmak gerekmez. Anahtarı aldın mı? Almadım. Adam güler gibi gözlerini kırpıştırdı. Gezdim yeter, bugünlük bu kadar sözünün ne demeye geldiğini biliyordu. Makasın tersiyle tırnaklarını törpüleyerek sordu. Ankara'ya ilk geliş mi bu?
İlk.
Öyleyse hanı bulamam, yiterim, hemşerileri bulamam diye korktun. Mustafa kaşlarını çattı. Eskiden beri gizlisinin bilinmesini sevmiyordu. Herif ayağa kalkıp makası küçük iskemlenin üstüne bıraktı. Bu açılır kapanır paslı bir makastı. Avlu ıslak toprak kokuyordu. Kedi yavrusu uyanıp sırtını kamburlaştırarak gerindi. Yitme korkusundan sonra burası Mustafa'ya yam ören kadar tanıdık gelmişti. Han hizmetkarı kapının yanındaki cam mekanlı odadan çıktı. Elindeki kağıdı sallayarak yaklaştı. Mustafa bir tehlike karşısındaymış gibi toplandı.
Al bakalım, işte sana yitme derdinin dermanı. Bu kağıt elindeyken nereye gidersen gidersin.
Mustafa kağıdı güvensiz güvensiz evirip çevirdi. Yeni yazıları kara boyayla yazmışlar, yere bakarak sordu. Ne olacak?
Gider gezersin, canım buraya gelmek isterse, yolu bulamazsan polise göster.
Polis ne?
Herif güldü. Buraların korucusu, sizin köyün korucusu var ya, polis de buranın korucusu. Ankara dediğin de bir büyük köydür yavrum.
İyi öyleyse, Ankara'nın korucusu nerede bulunur?
Bizim yokuşun başındaki kulübeyi görmedin mi? Buraların korucuları öyle kulübelerde dururlar. Boz giyimli, kırmızı yakalı herifler, bellerinde tabancaları var.
Var.
Onlara polis derler. Bu kağıdı hangisine okutursan yolu sana gösterir, gelir burayı bulursun.
Haydi şimdi beğendiğin gibi gez dolaş.
Herif makası alarak yeniden tırnaklarını kesmeye oturdu. Mustafa kağıdı bir zaman evirip çevirdi, burnunu çekti.
Polis mi dedin efendi ha?
Polis. Polisi jandarmayı ne yapacaksın? Giyimi boz, beli tabancalı bir herif gördün mü sor, korkma. Sormaya para almazlar.
Bir de ben bilmem, hadi işine derse.
Çarpık bacak hizmetkar Mustafa'nın yüzüne kaşlarını çatarak, sen Çankırılı değil misin?
Ya mörendenim. Kurşunlu Bucağı'nın Yamören köyünden, vilayetimiz Çankırı.
Yamören mi? Dur bakalım. Sen Ömer'in köyündensin.
Ömer mi? Aman tu! Aman efendi ha, sen Ömer'i bildin mi?
Mustafa Han hizmetkarının Ömer'i tanımasından çok gurbetçiyi hatırladığına sevinmişti.
Tü, Ömer burada öyle ya. Ömer tarlaları babamla ortak eker.
Babanın adı?
Yakup. Yakup Ağa derler. Kulaksızın Yakup.
Bilemedim, görsem bilirim. Sizde bir himmet çavuş olacak. Himmet Çavuş oda sahibi. Himmet Çavuş'u da bildin demek.
Kadir Ağa'yı da tanırım.
Hangi Kadir Ağa?
Battal'ın babası. Battal'ı bu yıl evlendirecek de öteberi almaya geldiler.
Aman iyi, Kadir Ağa'yı da bildin. Bizim köyü hep bildin.
Camekanlı odada oturan yaşlı yazıcı seslendiği için çarpık bacak başka bir şey söylemeden kalkıp gitti. Mustafa artık onun verdiği kağıda güvenmişti. Dikkatle katladı, kuşağının arasına soktu. O gün Ankara'yı akşama kadar gönül ferahlığıyla dolaştı.
Hey Ankara, git git bitmez.
Ömer'e belki rastlarım umuduyla insanlara dikkat etti. İşsizliğini unutmuştu. Yorulunca hana dönüp Ömer'in nerede bulunduğunu sormaya karar verdi. O sevinçle bir paket cigara aldı. Kapısına dünya güzeli resmi yapıştırılmış büyük bir yapıya girip çıkanları gözledi bir zaman. Millet buradan içeriye tren gibi bilet alıp giriyordu.
Mustafa hana yeni dönmüştü ki onlar da işten geldiler. Vahit'e gülerek sordu.
''Ne yiyeceğiz Pelvan?''
''Yahu bu vakte kadar adam pilavın suyunu kızdırmaz mı?''
''Tüh, ben de Mustafa suyu kızdırmıştır.'' dedim.
''Laf mı şu? Benim bugün bu Ankara'da başıma gelen...''
''Bırak, on para etmezsin. Allah Allah, açlıktan öldüm. Boşlayamadın gitti şu tembelliği.''
Mustafa odanın alacakaranlığında Vahit'in yüzüne baka kaldı. Arkadaş olduklarından beri Vahit kendisine tembel demişti. Ama bu söz hiçbir zaman böyle ağırına gitmemişti, keyfi kaçtı. Han hizmetkarının bütün yamuren milletini tanıdığını, fazladan gurbetçi Ömer'i de bildiğini söylemekten vazgeçti.
''Az kalsın demek böyle Pelvan, yamörende cigarayı hep bizden içerdin, öteberi masarifini hep biz çekerdik.'' ''Ankara'da tembel Mustafa mı olduk?'' diyecekti.
Vahit bakışına dayanamayarak başını çevirdiğinden sesini çıkarmadı. Daha doğrusu işsiz kalıverince üzerine pısırıklık gelmişti. Öteberiyi dışarıya taşıyan Vahit'e yardım etmek gayretiyle çömeldi.
''Sen bugün bir şey yemedin mi?''
''Yedim, helva ekmek yedim. Lakin toprak çekmeyi sen bilir misin? Açlıktan sırtım ağrıdı, sen ne yedin?''
''Ben de peynir ekmek yedim.''
''Öyleyse hadi şuradan soğanı doğra, tencereye yağ koy, ben oduna bakayım.'' Avluda öteki yamörendiler de ateş yakmaya uğraşıyorlardı. Mustafa tahta kaşığın ucuyla tencereye biraz yağ koydu. İçine iki tane küçük soğan doğradı, bir tutam tuz, bir tutam kırmızı biber attı. Vahit yan yana koyduğu iki tuğlanın arasında tahta parçaları yakıyordu.
''Mustafa,
buyur.''
''Sen nasıl olsa boştasın. Yarın bir eski teneke uydur, mangal yap. Ne biçim olduğunu gördün ya.''
''Tenekeyi nereden uydurmalı? Kesmek lazım.''
''Artık orasını bilmem. Bir eski teneke kaç kuruş? 10 kuruş. Şuradan dükkancıya kestirirsin.''
''Olur.
Sen boş oturduğundan acıkmazsın. Çalışan adam tez acıkır.''
Mustafa şuna bak, bize Murat ağalık edecek aklı sıra diye somurttu. Elleri kuşağında soğanı kavuran Vahit'e bakarak bekledi.
Hanın avlusuna akşam karanlığı iyiden iyiye çökmüştü. Soğan kokusu ağzını sulandırıyor, açlığın arsızlığı, umutsuzluğunu yavaş yavaş yılgınlığa çeviriyordu. Hiç istemediği halde Vahit'e hak verdiğini anlayınca kendisine kızdı. Ötede yemekle uğraşan arkadaşlardan biri bağırdı.
''Yamörenliler, bir karı kaç kuruş?''
Hepsi gülüşerek pey sürmeye başladılar.
''1000 kuruş ha?''
''1500 kuruş.''
''Rabıtalı ise 2000.''
Sonunda Vahit'in kalın sesi hepsini bastırdı.
''Ulan uzatmayın, dünyaya değer, dünyaya, öyle değil mi Mustafa?''
''Öyle.''
Mustafa gönülsüz güldü, Vahit dert yandı.
''Yoruldum arkadaş, köy yerinin rençberliğinden zor taş ocağı. Unutma, yarın sabah mangal için teneke alacaksın. Tenekeci dükkanında kestir, yarısı mangal olur, yarısında çamaşır kaynatılır. İş buluncaya kadar çamaşırları sen yıkarsın.''
''Ya sen bu lafı ciddi mi söylüyorsun? Ben çamaşır yıkamayı bilir miyim?''
''Allah Allah, ben de taşçılığı bilmem ama uğraşıyorum. Ali Bey bugün bana dedi ki aferin, hepsinden iyi sen çalışıyorsun.'' dedi.
''İyi demiş, paranı arttırmadı mı?''
''Arttırmadı, bedava bir söz.''
Hasan herkes yemek yedikten sonra geldi. Kasıntısı günden güne artıyor, bu da Mustafa'nın sinirine dokunuyordu. Onlar yatar yatmaz uyudular, Mustafa karanlıkta hep kımıldadı. Tahta kuruları ötekileri bırakmışlar, sanki yalnız kendisine saldırmışlardı. Yorganın altında terliyor, bunalıyor, bugün gezerken gördüklerini aklından çıkarıp uyuyamıyordu. Cemek yandaki çifte tüfeğine bakarken güzel ama yiğitliği yufka, köy işine dayanmaz. Sabahtan akşama kadar yalnız kaldığından canı konuşmak istiyordu. Ulan tahta bitleri, ulan reziller, ensesini avucunun içiyle kaşıdı, sonra kokladı, yüksek sesle küfretti. Yüksek sesle küfrettiği zaman Hasan horlamasını kesmişti, durup bekledi, Hasan horlayınca gene küfretti.
Adam çok yoruldu mu horlar, Hasan hepsinden çok mu yoruluyor, yorulsun da gebersin.
Dişlerini sıktı bu sabah içlerinden birisi, erken kalkmanın zorluğundan yakınmış, yaşıyor bu Mustafa, köyde de yatardı, gurbette de yatıyor diye kaba kaba gülmüştü. Şunlara inat, sabahları uyur gibi davranmaya karar verdi. Sabahleyin uyandığı vakit yalnızdı, pencereden içeri güneş vuruyordu, acele giyindi, yorganını topladı, para kesesine adres kağıdını yokladı, küçük cep aynasında kasketini düzeltti. Han hizmetkarı avluyu temizliyor, kaldırım taşları arasındaki rutubetli toprağı uzun saplı bir çalı süpürgesiyle adeta kazıyordu. Herif bir aralık sümkürdü, yere tükürdü. Bıyıklarını sıvazlayıp parmaklarını öndüğünün altından pantolonuna sildi. Mustafa'ya gülümsedi.
''Bugün de işe gitmedin mi sen Çankırılı?''
''İş bulamadık ki, iş bulsak elbet çalışırız.''
''Hasan Usta alsa gitse ya beraber, onun bildikleri vardır.''
''Bildikleri ne arasın, köyde atar dururdu. Ankara'ya geldik, sen bakma sözü geçmesin biriymiş.''
Birden Ömer aklına geldi. ''Sana bir şey soracağım efendi ağa.''
''Sor bakalım.''
''Ömer'i tanıdın öyle ya.''
''Tanırım, Çopur Ömer.''
''İyi bildin, Çopur. Köyde biz gurbetçi deriz. Nerede çalışır Ömer bizim?''
''Ömer, dur bakalım.''
Süpürge sapını koltuğunun altına dayayıp duvara bakarak düşündü.
''Yeni şehirde bir yapıda olacak. Kaç zamandır buralara gelmedi. Bir gün rastladım da yerim iyi dediydi. Adresini almalıymış.'' ''Sen Ömer'i bulamazsın. Koca bir Ankara. Yenişehir buraya uzak.
Bizim hanın arkasındaki arsaya gitsene. Orada işçiler durur. İş sahipleri gelir götürürler. Boş gezmek ayıptır. Hadi git, burada duracağına orada dur.'' Mustafa ağır ağır çıktı. Bitişikteki bakkaldan yarım ekmekle biraz peynir aldı. Yaşlı bakkalın sevabına gösteriverdiği meydanda köylüler duruyordu. Kimisinin omuzunda, kimisinin elinde birer parça ip, bazısı ipsiz falan, yere çömelmişler. Mustafa kalabalıktan biraz uzakta çömelip sırtını bir taşa dayamış aksakallı köylüye yaklaştı.
''Merhaba dayı.''
''Merhaba.''
''İşçiler burada mı durur?''
''Burada.''
''İyi öyleyse.''
Mustafa da çömeldi. Mendilini yere serip ekmek yemeye başladı. Daha karnını doyurmadan kara şapkalı bir adam 5 kişi götürmüştü. Sonra gömleği pantolonuna yapışık göğüs cebinde açılır kapanır bir tahta metre, başı kasketli, ağzı çubuklu birisi de 6 kişi seçti. Mustafa aksakallıya bir şeyler sormak, Ankara'dan konuşmak istedi. Ama ha, ah demesinden herifin laf etmeye niyetli olmadığını anladı. Ekmeğini bitirince kalkıp ötekilerin yanına gitti. Üstü başı köylüye benzemeyen birisi görünür görünmez seyirtenlerin arasına katıldı. Görünüşte ufak tefek çelimsiz olanları, yaşlıları, çocukları beğenmiyorlardı. Şişman kırmızı yanaklı herif geldiği zaman meydanda ak sakallıyla kendisinden başka 4 işçi kalmıştı. Herif hepsini gözden geçirdikten sonra yüzünü buruşturdu.
''Gelin bakalım, kamyondan kum boşaltılacak.''
Mustafa ellerini kuşağının üzerine kavuşturdu.
''Ben de geleyim efendi ağa, beni de götür, kumu boşaltıveririm.''
Efendi ağa buraya gelirken birisine kızmış olmalı ki suratına bağırdı.
''Sen nereye geleceksin çocuk? Dağ gibi kamyonlar boşalacak diyorum.''
Yaşlı köylü 4 kişinin arasından yere tükürdü. Gözlerini topraktan kaldırmayarak Mustafa'ya çıkıştı.
''Beyi kızdırdın.'' tükürdü. ''Ulan uğursuzluk bende mi, sende mi rezil?''
Biraz öksürdü, hırıldadı, yırtık çarıklarını sürüyerek geçti gitti. Mustafa meydanda yalnız kalınca bir taşın üzerine oturdu. Handan başka gidecek yeri olsaydı gidecekti. Karnını doyurduktan sonra cigara içmemişti. Parmaklarıyla sayarak parasını bir daha hesapladı.
Gene cigara almayı gözüne kestiremedi.
Hiç iş bulamazsa parası tükenene kadar buralarda dayanıp köye mümkün mertebe geç gitmeye karar vermişti. Çeşme başında karıların gülüşmeleri, ağabeyisi Murat'la analığı Binnaz'ın sözleri hiç aklından çıkmıyordu. kum boşaltmak zor iş demek diye düşündü. Boyunun uzamamasına, bıyıklarının çıkmamasına üzüldü. Bunun suçu sanki yamörendilerdeymiş gibi hem köye hem de köylülerine kızdı. Ulan eğri Ahmet enişte, yamöreni bir güzel yakamadın da bizim köylünün tamamını dere boyunda kesmeli değil miydin? Yürü! Karşıda yolun dönemecinde birisi küfeyle kiraz satıyor, durmadan bağırıyordu. Kızgınlığı büsbütün arttı. Şu aksakal nerede şu aksakal? Uğursuzluk bizdeymiş. Herife iki laf edemedik, sakallı domuz. Bu sırada kılığı kurşunlu okulunun gözlüklü öğretmenine benzeyen bir efendinin kendisine çocuk çocuk diye elini salladığını görerek sıçradı. Buyur efendi ağa, geldim.
Elektrik malzemesi var, götürülecek.
İyi,
gel bakalım.
Efendinin ardınca yürümeye başlayınca telaşlandı. Elektrik fenerini biliyordu ama malzemesini ömründe işitmemişti. Elektrik, bildiğimiz elektrik. Ya malzemesi nedir? Götürülecek bir şey. Efendi bize çocuk diye seslendi. Ağır olsa çağırmazdı. Ağır olsun, inadına ağır olsun. Ölünecekse de yük altında ölünmeli. Hanın önündeki yokuştan caddeye çıkıp sağa büküldüler. Epey'i gittikten sonra bir büyük dükkana girdiler. Dükkancı gözlüklü efendiyi gülerek karşıladı. Hazırladık beyefendi.
Beyefendi Mustafa'ya döndü. Bakanlıklara gideceğiz delikanlı. 50 kuruş vereceğim.
Mustafa 50 kuruş sözüne o kadar şaştı ki sağ ol bile diyemedi. Taş ocağındaki gündelikten çok, aman iyi. 50 dedi öyle ya.
50 dedi.
Dükkancı tezgahın üzerinde duran uzun uzun borularla bir büyük kağıt torbayı gösterdi.
İşte bunları götüreceksin. Torbayı düşürme, kırılacak şey var içinde.
Mustafa boruları omuzlamak için bütün gücünü toplayarak yanaştı. 50 kuruş verdiğine göre bu kara domuzlar kurşun gibi ağır olmalı. Olsun. İki eliyle tutup kaldırınca şaşakaldı. Elektrik malzemesi denilen borular kuru söğüt çubukları kadar hafif şeylerdi. Koca kağıt torba desen kuş gibi. Gözlüklü herif önde, Mustafa arkada yürümeye başladılar. Elektrik malzemesi demek hafif olur. Hey gidi elektrik malzemesi. Ulan aferin çarpık bacak. Bize iş buluverdin, sağ ol. Arada bir daldırıp geri kalıyor, mal sahibini kaybetmekten korkarak hızlanıyordu. Bakanlıklara gidiyoruz. Bakanlıklar neresi? Adam neresi olursa olsun, uzak olsun varsın, gideriz. Kemal Paşa'nın atlı resmini çoktan geçmişlerdi. Orta yerinde fundalar dikilmiş, iki yanı ağaçlı dümdüz bir yoldan gidiyorlardı. Bir yerde Kemal Paşa'nın demirden bir resmine daha rastladılar. Bu kez altında hayvanı yoktu. Bir taşın üstüne çıkmıştı nedense. Kılıcına dayanmış duruyordu, canlı adam gibi gelene geçene bakıyordu. Mustafa dönüşte yolu kolay bulmak için buna nişan koydu. Güneş içeri vurmasın diye önlerine beyazlı kırmızılı bezler gerilmiş dükkanları geçtiler. Buradan ilerisi insanın aklını şaşıracak bir yerdi. Buradan ilerisinde Ankara'nın evleri hep bir sıra üzerine asker gibi dizilmiş, kat kat yüksek güzel yapılar, tümü taştan. Bunlardan birisine girip merdivenleri çıktılar. Efendi ceviz ağacından yapılmış bir kapıyı çaldı. Güzel bir kız Mustafa'nın elindekileri aldı. Evin döşeme tahtaları halıdan kilimden görünmüyordu. Mustafa 50 kuruş alınca ellerini göbeğine bağladı.
Sağ ol efendi ağa, yarın da elektrik getirilecek mi? Biz hep oradayız, getiriverelim.
Efendiyle boruları alan kız bu lafa nedense güldüler. Aşağı inerken han hizmetkarının yazdığı kağıdı hiçbir polise göstermemeye karar vermişti. Kemal Paşa'nın atsız resmini geçtikten sonra dosdoğru giderek dükkanların, taksilerin kalabalık olduğu meydanda at üzerindeki Kemal Paşa'yı buldu. 16. Ayrımın sonu. Sayfa 243.